Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Yeni bir haftada yine karşınızdayız. Dünyadan haberlerle bir hafta ara verdik. Ben sahaya indim, Irak'a gittim. Elimden geldiğince Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarmaya çalıştım izlenimlerimi. Irak sahasında IŞİD kaybediyor. Orta Doğu'nun haritası değişecek mi, değişmeyecek mi? Suriye'de aynı şekilde Rusya ve İran'ın öncülük ettiği, Suriye'nin öncülük ettiği cephe kazanıyor. Epeydir konuşuyoruz bunları, derinlemesine işlemeye çalışıyoruz. Tabii Orta Doğu'da bütün iklim değişiyor ve Körfez'e de bunun yansımaları var. Hafta sonunda Orta Doğu ve dünya politikaları aslında Suudi Arabistan'dan gelen haberlerle sarsıldı. Epeydir bir saray darbesi, bir takım komplo haberleri geliyordu, iddiaları geliyordu ama Muhammed Bin Salman, Kral Salman'ın oğlu bu yaz, geçen yaz veliaht prensti, ikinci veliaht idi, birinci veliahtla atandı. Prens Nayef birinci veliaht. Görevden alındığı kararnameyle ve ev hapsine alındığı iddiaları gündeme getirmişti. Ben de aktarmıştım size. Suudi Arabistan'da 32 yaşındaki genç veliaht işte geçtiğimiz hafta sonu ağırlığını koydu Suudi Arabistan'da politikalara. Hakikaten dikkat çekici bir biçimde olacak iş değil. Kuzenleri, bütün kraliyet ailesinin 11 prensi, çok sayıda prens var ama önde gelen, yetkili olan, bakan olan, ulusal muhafızların başından tutun da donanmaya uzanan, ekonomi planlama bakanlığına uzanan prens ve yetkilileri, 38 yetkili deniyor, 11 prens deniyor. Yolsuzluk karşıtı komite kurulduğu ilan edildikten saatler sonra ev hapsine alındı. Rivayet o ki Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde kraliyet ailesi mensupları tutuluyor. Tabii şimdi Suudi Arabistan'da aşiretler, ittifaklar, ittifak konseyi var. Aşiretleri bir buluşturuyor. Kraliyet bunun üzerine oturuyor. Şimdi ne olacak? Bir zamanlar veliaht prens konumundaki ismin oğlu bu arada öldürüldü. Helikopterler düştü ve hakikaten büyük sarsıntılar meydana geliyor. Bugün biraz buna bakacağız. Arap medyasını yakından izleyen İslam Özkan gazeteci, araştırmacı, gazeteci, yazar İslam Özkan'la konuşacağız. Suudi Arabistan'da neler oluyor? Mutlak monarşide darbe demek herhalde mümkün değil ama uzun kılıçlar gecesi yaşandı diyelim, uzun bıçaklardan anıştırmayla. Suudi Arabistan'da kılıç dansları vardı biliyorsunuz. Trump gitmişti. Ne oluyor perde arkasında? Genç kral adayı diyelim ne yapmak istiyor? Önünü mü açmak istiyor? Ekonomik reformlarını konuştuk. En son kadınlara otomobil kullanma hakkı gibi sosyal reformları haberlerini aktardık size. Bu sefer bu taht kavgaları ne anlama geliyor? Bakacağız önümüzdeki dakikalar içerisinde. Bunun dışında Irak'tan, Suriye'den haberlerimiz var. Rusya'nın Suriye'de halk kongresi toplama girişimleri vardı. Türkiye'nin itirazları var. Cumhurbaşkanı yine Rusya'ya gidecek. 14 Kasım'da Kuveyt'i ziyaret edecekmiş, daha sonra Rusya'nın da ardından. Avrupa'dan İspanya ve Katalonya tartışmaları devam ediyor. Katalan Başbakanı geçen hafta Belçika'ya kaçmış idi. Orada kısa sürede gözaltına alındı, sonra tahliye edildi ama yine gerilim dorukta. Onun detaylarına bakacağız. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinde pop-up'tan, rsfm.com.tr'den, internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suudi Arabistan'la başlıyoruz çünkü hakikaten dünyayı yakından etkileyecek, dünyanın bir numaralı petrol üreticisi mutlak monarşide tam bir taht kavgası operasyonları yaşanmakta. 11 prens, 38 yetkili deniliyor ama tam sayı da bilinemiyor, tam olarak kimler de bilinemiyor. Görevden alınanlar var. 2030 planı vardı, ekonomik reformlar, ekonomiyi çeşitlendirme, sosyal reformlar. Yemen Savaşı'nın müsebbibi Muhammed Bin Salman, birinci veliaht prens. bütün yetkileri eline geçirmiş gözüküyor. Üst düzey güvenlik yetkililerini tutuklattırarak, gözaltına aldırarak. Ulusal Muhafızlar Başkanı Prens Mutayip bin Abdullah bin Abdülaziz 100 bin kişilik muhafızların başındaydı kendisi. Aslında eski kralın oğlu. Dolayısıyla bütün iki aile var tabii. Şimmer aileleri, Sudayri aileleri. Kral Salman'ın başa geçmesiyle Sudayrilerin restorasyon dönemi başlamıştı 2015'te. Ondan sonra tabii bir uzlaşma, aşiretlerin uzlaşması onun üzerinde oturuyor. Sonra yavaş yavaş Muhammed bin Salman, MSB kısaltmasıyla da kendisi anılıyor, ağırlığını koymaya başladı. Ekonomi, Savunma Bakanlığı, ekonominin ipleri ona bağlı. Aramco, Suudi petrol şirketi yine kendisine bağlı. Ve şimdi bu operasyon geldi. Donanma Güçleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed El Sultan. O kadar uzun isimleri var ki aklınıza tutamayacağınızı biliyorum. Ama bunun dışında mesela Al-Walid bin Talal, Rotana'nın sahibi, televizyon medya grubu aynı zamanda. Suudi Arabistan'ın en zengin adamı. City Group, Twitter, Apple, Four Seasons gibi şirketlerde hisse sahibi kendisi. Dünyanın 50. zengin şahsiyeti. O da gözaltında. Aynı şekilde medya patronları, medya gruplarının başında MBC medya grubunun CEO'su El Walid El İbrahim. Yine ART'nin sahibi, Cidde merkezli. O da aynı şekilde ev hapsinde. Usame Bin Laden'in büyük abi, Bin Laden grubunun başkanı Bakır Bin Laden de gözaltında. Maliye Bakanı, eski Maliye Bakanı, bugün Devlet Bakanı İbrahim El Assaf gözaltında. Yine helikopter düştü bu arada. Ne oluyor Yemen sınırında, kim düşürdü demeye kalmadan acaba Husileri, çünkü onlar da Cuma günü Suudi Arabistan başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna bir füze saldırısında bulunmuşlardı ki boş alana düştü. Fark edildi, hava savunma sistemi tarafından denilmişti. Şimdi acaba bunda da mı parmakları olduğunu iddia edecekler denirken olay gizemini koruyor. Bir de helikopterde bir prens dahil 8 kişi öldü. Prens Mansur bin Mukrin hayatını yitirdi burada da. Prens Abdülaziz bin Fahd'ın Abdülaziz'in öldüğü haberleri var ki bugün de Muhammed bin Salman, yani veliaht, babasını ziyaret etti. Şimdi onlar mı öldürdü diye şüpheler de var tabii. Bu kadar büyük temizlik olunca kuzenlerini ortadan kaldırıyor aslında. Bu manaya geliyor. Tabii bu anlatı nasıl bir anlatı? Anlatı kalkınma çabalarını baltalayanlara karşı yolsuzluk karşıtı bir reform ajandası, bir komite kurulduğu açıklandı. Şahsi çıkarlarını, kamu çıkarlarını önüne koyan, kamu fonlarından çalan, bazı şahıslardan kaynaklanan tacizlere karşı harekete geçtik denildi. Seyahat yasağı, gözaltı kararı, hesapları dondurma, servetleri dondurma. Çok devasa servetler bunlar. Bu arada dediğim gibi dünyanın 50. büyük zengini bir tanesi. Hillary Clinton'a vakfa bağışlarıyla tanınan bir isimdi. Talal, böyle isimler söz konusu ve ulemadan da şimdilik destek aldığı haberleri var. Ulema Konseyi yolsuzlukla savaşın İslami görev olduğu açıklamasını yapmış vaziyette. Donald Trump da hiç bunlara dokunmadı Amerikalılar. Ama Donald Trump'ın Kral Salman'la, yaşlı 81 yaşındaki Kral Salman'la telefonda konuştuğu ve destek verdiği, hatta Aramco petrol şirketi New York borsasına açılacak %5'lik hissesini, ben de burada aktarmıştım Aramco ile ilgili gelişmeleri, dahil edilmesi talebini dile getirdi Donald Trump. Yine yüklü miktarda savunma alımları var Suudilerin Amerika'dan. Ona dair müteşekkir olduklarını aktardı. Dolayısıyla bu Muhammed bin Salman'ın veliaht prens, yani genç 32 yaşındaki bin Salman'ın bu atağına Amerikan yönetimi destek vermiş gibi gözüküyor şimdilik. Bu dış politikayı nasıl etkileyecek? İran hedef tahtasına konulmuş vaziyette. Hepsini birlikte göreceğiz. Evet, tabii Suudi Arabistan bu arada başkent Riyad'a atılan Yemen'den imha edildiği söylenen balistik füze nedeniyle İran'ı suçladı. Koalisyon suçlamasını İran provokatif ve sorumsuz diye yanıtladı. Bizimle bir alakamız yok diye. Hatta bir ara Hizbullah verdi bu silahları da diye iddialar çıktı ama yani o kadar tuhaf ki İran'dan ta Lübnan'a Hizbullah'a gidecek, oradan Yemen'e gidecek. Birazcık coğrafi olarak saçma bir iddia oldu bu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi Donald Trump tarafından da dile getirildi bu İran yapmıştır diye yalanladı. Trump bu zamana dek dayanağı olmayan pek çok şey ve yalan söyledi. Yok yere İran'ı suçlayıp durdu. Bu da iftiralarından biri diye yanıt verdi. Türkiye'nin bu arada Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısının kınadığını belirtelim. Yemen savaşı artık salgın hastalıklarla korkunç bir insani boyuta ulaşmış durumda. Muhammed Bin Salman, veliaht prensin, genç prensin başlattığı bir savaştı. Bu, oradaki Husiler de ellerinden geldiğince işgale karşı koyuyorlar. Bütün bu kaosun bir de Lübnan ayağı var. Çünkü Lübnan Başbakanı Saad El Hariri kalktı, Suudi Arabistan'a gitti ve Suudi Arabistan'dan istifa ettiğini açıkladı. Kendi ülkesinde değil, başka bir ülkede istifa ettiğini duyurdu. İran'ı suçladı yine. Hayatının tehlikede olduğunu iddia etti. Kendisine babası Refik Hariri'ye düzenlendiği gibi suikast düzenlenebileceğini kendisine ima eden açıklamalar yaptı. Ve bir anda Lübnan siyasetine olay bomba gibi düştü. Şimdi tabii görüşler var. Niye oraya gitti? Niye oradan açıkladı? Baskı altında mı yoksa esir mi alındı diye, ama tabii Haririlerin Suudi Arabistan'la derin ilişkileri mevzu bahis. Hatta servetlerini Kral Fahd zamanında yaptıkları bir takım ailevi bağlar kuranlar da var. Batılı istihbarat örgütlerinin Hariri'yi uyardığı iddiaları eksik değil. Ama Lübnan istihbaratı önce, ardından da Lübnan ordusu, ya böyle bir istihbarat almadık, biz suikast planı filan yok dediler. Bugün Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Kralı Salman'la da bir araya gelmiş gözüküyor. Fazla bir detay açıklamadılar. Tabii Lübnan şokta diyorum. Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan siyaseti segregasyonla yönetiliyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanları Hristiyanlardan, başbakanlar Sünnilerden, meclis başkanları ki Şii Emel Hareketi'nden Nebih Berri, onlar da Şiilerden seçiliyor. Şimdi Michel Aoun kabul etmedi. Lübnan dışından yapıldığı için bilmiyoruz, anlamadık diyor Lübnanlılar. Gelsin buraya, konuşalım, ondan sonra anlayalım. Çok zor kuruldu zaten Lübnan hükümeti. Şimdi bir anda Suudi Arabistan'ın arkasında olduğu şüpheleri ortaya atılacak şekilde bir istifa söz konusu. Cumhurbaşkanı da Hariri dönerek istifayı kabul etmeyecek deniliyor Lübnan'dan gelen haberlerde. İsrail'in bu arada Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun doğrudan İran'ı hedef alan açıklamaları oldu. Sanki böyle Müslüman dünya ikiye ayrıldı. İşte onlar ılımlıları körfez hattını destekliyorlar, İranlılar ise bütün dünya için tehlike şeklinde mesajları oldu. Hariri'nin istifasını da buna bağladı. Benjamin Netanyahu, İran sadece İsrail değil bütün Orta Doğu'yu tehdit ediyor, uluslararası camiayı bu saldırıyı etkisiz kılmaya davet etti. Netanyahu Hariri'nin istifasını yorumlarken İran'ın fetih girişimi içerisinde olduğunu öne sürdü. Evet, bu arada Hasan Nasrallah, Hizbullah Genel Sekreteri, Hariri'nin istifasıyla ilgili yorumlar yaptı. O da Suudi Arabistan'ın bu işin arkasında olduğu yorumunda bulundu. Suudi Arabistan'ın izin vermediğini, belki de kendisini rehin aldıklarını söyledi. Gözaltında belki de tuttuklarını söyledi. Lübnanlıların başbakanlarının nerede ve hangi koşullarda olduğunu sormasının meşru olduğunu söyledi. Lübnan'ı karıştırmaya çalıştıklarını söyledi. Dış güçlerin ve halka birlikte durma çağrısı yaptı. Tabii Lübnan'da şimdi Hristiyan blok da Hizbullah'ı destekliyor, işin açıkçası bunu belirtmek lazım. Öyle Lübnan eskisi kadar kolay karıştırılacak bir ülke değil. Ama yeni bir İsrail saldırısı olabilir mi? 2006'daki savaştan bu yana hep eli kulağında denildi. Şimdi tam da Irak ve Suriye sahalarında IŞİD yenilmekteyken Orta Doğu'da başka neler olacak? Lübnan üzerinden bir patlama mı olacak diye kafalarda soru işaretleri oluşmuş vaziyette. Bunların hepsini biz de programın ikinci yarısında İslam Özkan'a Lübnan dahil soracağız. Yarın da biraz Lübnan'a da bakmaya çalışacağız yeni konuklarımızla. Evet, Suriye sahasındaki notlara bakıyorum. IŞİD lideri Bağdadi'nin taksi ile Irak'tan Suriye'ye geçtiği yolunda iddialar var. Irak Medya Haber Ajansı'nın Irak istihbaratı kaynaklarına dayandırdığı bir haber bu. 3 Kasım'da sarı bir taksi ile Fırat Nehri kıyısında Rava kasabasından Suriye'ye geçmiş, fark edilmemek için de taksiyle yolculuk yaptığı öne sürülüyor. Öldürüldüğü de öne sürülmüştü defalarca, bir türlü doğru çıkmamıştı. Şimdi böyle bir iddia var. Ateşkes İzleme Merkezi Rusya'nın Deir ez-Zor'da ofis açtı. Çünkü geçen hafta Suriye ordusu Deir ez-Zor'u tamamen IŞİD'den temizlemiş vaziyette. Tabii hala terör operasyonları devam ediyor. ediyor. Kimyasal silahlar dahil olmak üzere silah depoları bulunmuş vaziyette Suriye ve Rusya orduları tarafından. Albu Kamal Irak sınırıyla koordineli biçimde Irak tarafıyla operasyonlar devam ediyor. Albu Kamal önemli bir noktada, sahada bir koordine etme çabaları olduğu anlaşılıyor. Suriye ve Irak cephelerini. Bir de tabii Suriye Halk Kongresi planları vardı Rusya'nın. Astana toplantısından önceden itibaren şekilleniyordu. Ancak ertelenmek durumunda kalınmış gözüküyor. Çünkü biraz da Türkiye'nin Kürtlerle ilgili itirazları var. Çünkü hem Şam yönetimi hem Rusya, YPG'nin de Suriye'nin bir parçası olduğunu ve bu konferansa katılması gerektiğini, ulusal diyalog konferansına, halk kongresine katılması gerektiği görüşündeler. Ama Türkiye'nin itirazları var. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı dile getirdi bu itirazları. Bu arada YPG'nin kontrolündeki Manbij'den de gösteri haberleri geldi. Zorunlu askere alma uygulanıyor ve anladığımız kadarıyla bölgenin yerel ahalisi YPG'ye katılmak istemiyor. O yüzden de bayağı gösteriler düzenlendiği haberleri geldi. Evet, Irak'a bakıyoruz. Irak'ta federal mahkemenin Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilgili kararı çıktı. Hiçbir bileşenin ayrılma hakkı bulunmadığı yolunda, anayasanın birinci ve ilgili diğer maddeleri Irak'ın birliğinin korunması gerektiğini belirtiyor. 109. maddede tüm kentlerdeki federal yönetimlere bu birliği muhafaza etme sorumluluğu yükleniyor denildi kararda. Dolayısıyla öyle ben bağımsız oluyorum, referandum düzenleniyorum ve ayrılıyorum denilemez. Görüşü hakim vaziyette. Şimdi tabii diyalog çabaları da devam ediyor. Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, İKYB'nin başbakanı Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştü. Geçen hafta sonu bir diyalog temennisi vardı. Bağdat'la müzakereler de devam ediyor. Bir takım öneriler de sunuldu. Hatta sınırın Amerikalılar koalisyon tarafından kontrolü gibi, ama Irak hükümeti bunları reddetmiş gözüküyor. Kerkük'te intihar saldırısı söz konusu idi. Dün düzenlenen iki IŞİD militanı tarafından gerçekleştirilmiş. Atlas Mahallesi'nde bir tanesi Şii Camii Kerkük'te. Saray-ı Selam güçlerinin ofisi, diğeri Haçlı Şabi çatısı altında. Bu halk seferberlik güçlerinden bahsediyoruz. Sadr'a bağlı bir grup bu, milis grubu. Diğeri de onu hedef almış gözüküyor. Neşirvan Barzani bu arada Türkiye'yi dahil bütün ülkelerle sorunların çözümü için görüşmek istedikleri vurgusu yaptı. Ben de Irak sahasından görebildiğim kadarıyla federal bölge yeniden federal Irak federal hükümeti kontrolü yavaş yavaş tartışmalı bölgelerde de ele geçiriyorlar. Daha önce IŞİD sayesinde Kürtlerin çok kolaylıkla kontrol altına aldığı topraklar Bağdat hükümetinin çatısı altına geçiyor. Orada azınlıklar da yaşıyor, onu belirtmek lazım. Özellikle Şengal, Deynova hattı. Kerkük zaten çok etnili, çok dinli bir kent. Tek başına sadece Kürtlerin yaşamadığı bir kent. Dolayısıyla oralar şimdi hep federal yönetimin çatısı altına geçmiş gözüküyor. Şenüs'ten bir anlaşma yok tabii ki. Ufak çatlı çatışmalar olmuştu. Çok da büyük kayıplar yok. Irak'ta da, Iraklılar da federal yönetimin büyük bir çatışma olmadan, savaş olmadan yeniden tesis edildiği görüşündeler. Sahadan da belki bunları izlenim olarak aktarabilirim. Evet, şimdi biraz Rusya'ya bakalım. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Rusya yolcusu, Moskova yolcusu olduğunu aktarmak lazım. 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edecek. Ardından da Kuveyt'e gidecekmiş. Soçi'de yapılacak 13 Kasım'da bu ziyaret. Dmitri Peskov yapmış açıklamayı. Yeni bir görüşmenin hazırlıklarının olduğunu söylemişti. Ki en son 28 Eylül'de iki lider Ankara'da bir araya gelmişlerdi. Ağırlıklı olarak da Suriye krizini görüşmüşlerdi. Sonra Astana görüşmeleri girdi. İdlib operasyonu girdi çatışmasızlık bölgesi için. Şimdi yine aynı şekilde bu görüşme maratonu devam edecek. Tabii PYD'nin bu halk kongresine, Suriye Halk Kongresi'ne davet edilmesine, demin aktardığım gibi Türk tarafının itirazları mevzubahis, bunlar da konuşulacak büyük olasılıkla. Evet, Amerika'dan hafta sonu başlık. Teksas'ta kilise saldırının hedefi oldu. En az 27 ölü, 24 yaralı. 26 rakamı da var. Farklı rakamlar var. Şimdi San Antonio kenti 30 kilometre doğusunda Sutherland Springs'te bulunan bir kilise. Baftiz Kilisesi'ymiş burası. Biraz bir meczup gibi gözüküyor. 26 yaşında Devin Patrick Kelly isimli bir şahsiyet 26 kişinin ölümüne tarayarak neden olmuş gözüküyor. Eyaletteki en kanlı saldırı deniliyor. Hava kuvvetlerinde görev yapmış kendisi. İncil Okulu'nda öğretmenlik de yapmış aynı zamanda. Böyle bir ölenler arasında aile mensupları olduğu bilgisi de vardı. İki çocuk var. 2 yaşında bir çocuk, kilise papazının 14 yaşındaki kızı da var. Tabii Donald Trump kalplerimiz kırıldı dedi ama öte yandan bu işin silahlanmayla falan alakası yok, akıl sağlığımızı yitirmişiz gibi bir takım yorumlar yaptı. Amerikan başkanı, Amerika'da silah, bu o tarz saldırılar vesilesiyle hep silahlanma. Çünkü herkesin elinde ağır silah da bulunabiliyor. O yüzden de böyle çılgınlar ortaya daha fazla çıkabiliyor. Ama Donald Trump pek üzerine alınmamış gözüküyor bunları. Silah sorunu değil demiş, akıl sağlığı sorunu demiş Donald Trump. Vladimir Putin'den Trump'a kilise ayini sırasında insanların öldürülmesinden daha vahşi bir suç olamaz açıklaması geldi. Taziye mesajı sırasında Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya liderinin sözleri bu oldu. Trump'tan gitmişken vaktim azalıyor. Asya gezisinden de bahsedelim. 13 gün sürecek Asya turuna çıktı Donald Trump. Japonya ile başladı dün turuna. Kuzey Kore ile ilgili, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili mesajları, bir yumuşak böyle mesajlar veriyor. Air Force One'da Amerika'nın sesi muhabirinin sorularını yanıtlamış. Bir halkınız, Korelilere bir mesajınız var mı diye sorunca, bence harika insanlar, çok çalışkanlar, sıcakkanlar, dünyanın bildiği ve anlayabileceğinden çok daha sıcak insanlar gibi cümleler kurmuş. Diğer yandan da tabii askeri seçenek Korelilere, Kuzeylilere karşı masada ifadelerinde tehdidini de ihmal etmemiş. Stratejik sabır dönemi sona erdi diye, acaba Amerika Kore'ye yönelik bir saldırı yapar mı? Nükleer savaş tehlikesi var mı dünyada? Herkes bunu tartışıyor. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili ise, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Michael J. Dumont ise Temsilciler Meclisi üyelerine eğer savaş çıkarsa yaşanabilecekleri değerlendirdiği bir mektup yollamış. Orada diyor ki nükleer silah tesislerini Kuzeylilerin, Korelilerin yok etmenin tek yolu var, karadan işgal. Evet. Evet, Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da Katalonya tartışmaları var. Bask bölgesinde bu arada bir sembolik halk oylaması yapıldı İspanya'nın kuzeydoğusunda, ama onların özellik statüsü de biraz daha geniş Katalonya bölgesinden. İspanya özel bölgelerden oluşuyor. İspanya geçen hafta Katalonya'ya biz yeteri kadar sabır gösterdik çıkışı yaptı. 7 eski bakanı gözaltına aldılar, cezaevine koydular ve büyük gürültü koptu elbette. Avrupa'nın göbeğinde bunlar gerçekleştiği için Puigdemont, bölgenin ayrılıkçı başkanı Katalonya bölgesinin, ülkeyi terk etti ve hakkında tutuklama kararı çıkartıldı kendisi. Daha sonra da serbest bırakıldı. Kefalet ödendi 50 bin euroluk. Evet, Katalonya Başbakanı bu arada kendisi teslim oldu. Beraberindeki 4 yetkiliyle polise gitti. Hakim karşısına çıkartıldı ve şartlı tahliyesine 4 bakanla birlikte Puigdemont'un karar verildi. Yani Katalonya'daki gerilim de bitmiş değil, devam ediyor. Evet. Evet, biraz da Latin Amerika'ya bakalım. Venezuela'da muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kongre'nin başkan yardımcısı Guevara yurt dışına çıktı kendisi. Yüksek mahkeme tarafından kendisinin yasaklanmasının ardından kız arkadaşıyla Şili Büyükelçilik rezidansına girmiş. Şililer de onları memnuniyetle karşılamışlar. Yüksek mahkemenin çıkış yasağına rağmen bir sığınma söz konusu oldu. Bu arada Pinochet döneminin bir ajanı Şili'de gözaltına alınmış. İnsan hakları ihlali yapmaktan hapis cezası bulunan hakkında Kohlitz, Santiago'nun 800 kilometre güneyinde, Arjantin sınırı yakınında on binlerce kişi işkence görmüştü bu junta döneminde. Afrika'dan bakıyorum, Amerika'dan vatandaşlarına Somali'yi terk edin çağrısı geldi. Hafta sonunda Amerikan diplomatik misyonu Twitter hesabından yaptı açıklamayı. Çünkü Somali'de saldırılar bitmek bilmiyor. En son IŞİD'e yönelik bir Amerikalıların Cuma günü düzenlediği hava saldırıları vardı. Bombalı saldırılar devam ediyor. Ve Somali'de Afrika'da kaynar kazan bir bölge. Evet, bir ara verelim. Elda Zitrin'den La Elegancia de Irit dinleyelim. Az sonra buradayız İslam Özkan'la birlikte. Suudi Arabistan'a bakacağız. Suudi Arabistan'ı konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
No more blues, I'm going back home. No more blues, I promise. No more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart was right there all along. No more tears and no more sighs. No, no more fears. I've said my last goodbye. If trouble's back at me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down. There'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homewards. Forever homewards. I've traveled around the world in search of happiness, but all the happiness I've found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no, no, no, no more dues. I'm through with all my wanderings now. I'll settle down, I'll never roam. I'll find me a man and I'll build me a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues. I've traveled around the world in search of happiness, but all the happiness I've found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no, no, no, no more dues. I'm through with all my wanderings now. I'll settle down, I'll never roam. I'll find me a man and I'll build me a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşımız, araştırmacı gazeteci İslam Özkan var. Hoş geldin yayınımıza İslam.
Hoş bulduk.
Şimdi Suudi Arabistan'da kılıçlar çekilmiş gözüküyor. Bir taht kavgası olduğu aşikar. 32 yaşında birinci veliaht prens Muhammed bin Salman, uluslararası kısaltması da var, sen de biliyorsundur, MSB diye kendisi aynı zamanda anılıyor epey bir zamandır. Çok da hırslı, tutkulu diye nitelendiriliyordu. Yemen Savaşı'nın müsebbibi, 2 sene önce babası tahta geçtiğinden bu yana aslında Suudi Arabistan'a damgasını herhalde babasından, 81 yaşındaki babasından daha fazla vurdu 32 yaşındaki birinci veliaht prens. Bu yaz aylarında kararnameyle aslında ikinci veliaht prensi birinci veliaht prens konumuna geldi. Ekonomi onun kontrolü altında. Savunma Bakanlığı onun kontrolü altında. Ve şimdi cumartesi gecesi gündeme bomba gibi düştü. Yolsuzluk komitesi kurulduğu açıklandı. Saatler içerisinde üst düzey prensler, üst düzey yetkililer, 11 yanılmıyorsam, tam da belli değil aslında kaç kişi olduğu ama hepsi yani gözaltına.
38 bakan ve bakan
yardımcısı. Kaç prens? Deniyor. Kaç prens İslam?
11.
11 prens, evet 11 diye, evet. Ben de gördüm, belki daha da sayısı artmış olabilir diye, çünkü hakikaten Suudi Arabistan'dan sağlıklı haber alamıyoruz ama 11 prens, 38 yetkili deniliyor. Tabii Suudi Arabistan prensler cenneti, prenslikler cenneti ama bunların en ünlü, dünyaca ünlü, dünya sıralamasında çok zengin Suudi iş adamları, ekonomi bakanları, işte ulusal muhafızlar herhalde en dikkat çekicisi, çünkü eski kralın oğlu ulusal muhafızların başındaydı, kutsal yerler ve kraliyetin ve petrol doğalgaz sahalarının korunmasıyla mükellef. Hepsi birden gözaltına alındı. Ritz-Carlton otelinde tutuldukları söyleniyor aileleriyle birlikte. Hesaplarına galiba el konulmuş gözüküyor. Banka hesapları dondurulmuş gözüküyor. Böyle bir sarsılma var. Şimdi tabii Suudi Arabistan'da böyle şeyler her zaman olmuyor. Elbette 1930'lu yıllardan itibaren çok sarsıntılar geçirmiş bir ülke. Taht kavgalarının eksik olmadığı bir ülke değil mi? Fakat bu kadarı gözükmüyor. Önce şunu soracağım. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Ne oluyor Suudi Arabistan, Suudi Kraliyeti'nde mutlak mı? Darbe de diyemiyoruz çünkü bir monarşi bu aslında. Aşiret sistemi değil mi? Darbe mi bu? Nedir bu? Taht kavgası mı?
Valla farklı yaklaşımlar var, farklı değerlendirmeler var. Ben Arap basınının takip ettiğim kadarıyla birkaç değerlendirmenin olduğunu görüyorum. Hı hı. Yani bir karşı darbe değerlendirmesi var. Daha doğrusu bir darbeyi savuşturma girişimi olarak yorumlayanlar var. Tabii bu biraz çok da fazla yapılanı biraz masum gösteren bir şey. O yüzden bu tür bir yaklaşımı çok da fazla benimsemiyorum ben şahsen.
Yani çünkü Salman'ı devireceklerdi, Salman'ı indireceklerdi tahttan, o müdahale etti gibi bir şey mi bu?
Evet, onun gibi bir şey. Fakat bu tabii muhtemelen benim anladığım kadarıyla Suudi Arabistan Riyad merkezli haber kaynaklarının yaymaya çalıştığı bir şey. Bu daima zaten uluslararası siyasette de ülkelerde de görebildiğimiz bir şey. Zaten ben yapmasaydım kaç taraf yapacaktı. Evet. Ben önceden davrandığım hamleyi ben önce yaptım. Dolayısıyla önleyici bir bu Bush'un önleyici savaş doktrinine benzer şekilde ben önce davrandım gibi bir yaklaşım. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen eğer Muhammed bin Selman ya da diğer adıyla MBS bu yaptıklarını devam ediyor olsaydı, ki muhtemelen edecek, zaten mutlaka buna yönelik bir tepki olacaktı. Dolayısıyla bu tepki darbe şeklinde olabilirdi. Farklı şekilde, yani askeri yollardan olabilirdi, siyasi yollardan olabilirdi. Toplumsal tepki şeklinde de olabilirdi. Çünkü bu darbe bu son tutuklamalardan önce birinci ve ikinci dalga tutuklamalar oldu biliyorsun Ceyda.
Evet, bu yaz bu değil mi? Ulema ve akademisyenler galiba.
Ulema, akademisyenler, kanaat önderleri, bürokrasiden önemli şahsiyetler, üst düzey bürokrasiden insanlar. Tabii bunların içerisinde bunlara sonradan eklemlenmiş ya da ikinci dalga diyebileceğimiz dalgada Kral Fahd'ın oğlu tutuklanmıştı. Hanedan üyesi Fahd'ın yanında birkaç hanedan üyesi de tutuklandı. Bunun hemen öncesinde Fahd'ın oğlunun, yani Abdülaziz'in, Abdülaziz bin Fahd bin Abdülaziz olarak geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri lideri, emiri bin Zayed'e yönelik hakaret içerikli oldukça ağır, hatta küfür noktasına kadar varacak, söyleme noktasına kadar varacak sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunu biliyoruz. Bunun üzerine tutuklandı zaten. Tabii o hiç bunu beklemiyordu. Ki tutuklandığında muhtemelen İbiza adası civarına, İspanya civarında yakındaymış. Ve daha sonra işte Fas'ta bulunan Kral Selman'la görüşüyor. Ondan sonra memleketine çağrılıyor, Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan'a da görüşme yapmak üzere geliyor. Tutuklanacağını bilmiyor. Fakat geldikten sonra tutuklanıyor. Tabii bütün bunlar aslında şeyi gösteriyor. Yani Muhammed Bin Selman'ın senin de başta işaret ettiğin o hırsı, tutkusunu işaret ediyor. Siyasi iktidar arzusunu işaret ediyor. Aslında tabii bir de tecrübesiz bir politikacı olmanın getirdiği, yani acemiliğin getirdiği bir cesaret.
Evet. Ama ekonomik temeli yok mu? Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bir seneden fazladır hep aktarmaya çalışıyoruz elden geldiğince Suudi Arabistan'daki gelişmeleri. Muhammed Bin Salman Yemen Savaşı ile başladı ama sonra birdenbire ekonomiye el attı. 2030 vizyonu diye bir şey ortaya koydu. Ekonomiyi çeşitlendirme, petrol kaynağı bitecek, ne yapacaklar? Ondan sonra uluslararası piyasalara açılma, Aramco'nun şeklini şemalini değiştirme. Sonra sosyal reformlar, kadınlara otomobil kullanma gibi yeni şeyler. En son 500 milyar dolarlık bir yeni kent kurulacak. Batılı yatırımcıları topladı Muhammed Bin Salman ve orada ılımlı İslam biz yaratacağız mesajı verdi. Aşırılıkçılıktan kurtulma mesajı verdi. Şimdi Batı'da da böyle bir hani sanki Vahabi ideolojisi üzerine kurulduğu için kraliyet bu konuda çok cüretkar değişikliklere, hamlelere yöneleceği yolunda bir takım bakışlar var. Böyle bir sempatiyle de bir yaklaşım var Muhammed Bin Genç birinci veliahta. Bu İşin ekonomi tarafı, sosyal, kültürel devrim tırnak içerisinde demek lazım elbette devrimi. Bunun da etkisi yok mu? Çünkü özelleştirme gerekiyor. İşte bu bürokratlar karşı çıkıyorlardı. Sosyal açılım gerekiyor. İşte muhafazakarlar karşı çıkıyorlar. Böyle bir de söylem var. Bu doğru mu?
İşin başka ya da o. Evet. Yani Muhammed Bin Selman bu veliaht olduktan sonra 2030. Yani biz de biliyorsun Türkiye'de 2023 hedefi var ya.
Evet.
Buna benzer, buna çağrıştıracak şekilde bir 2030 hedefi var. Bu 2030 hedefini aylar önce, hatta yıldan fazla
bir yılı geçti
kadarıyla açıkladı Muhammed Bin Selman. Buradaki temel hedeflerden bir tanesi tabii çok kapsamlı bir reform paketi kendi kafasındaki şey. Bunu muhtemelen danışmanlarıyla bir araya gelerek kararlaştırdılar. Petrole bağımlılığını azaltma Suudi Arabistan'ın. Tabii burada çok büyük bir üretim hamlesi yapamayacağına göre Suudi Arabistan, yani hem iş gücü olarak hem yapısal olarak Suudi Arabistan buna çok müsait değil. Bunu 2030 hedefini ve özellikle 2030 hedefinin ekonomik sacayağını turizmle telafi etme ya da turizmle sağlama, tahkim etme gibi bir arayışa girdi. Tabii bunlar... Şimdi turizm gündeme gelince, turizm şimdi zaten dini turizm diye devasa bir imkan var Suudi Arabistan'da.
Evet.
Yani petrolün yanında tabii ekonomist değilim, ben ekonomik uzmanı değilim.
Evet.
Ne kadar petrolle mukayese edildiğinde ne kadarlık bir gelir sağlıyor dini turizmden, hac ve umre işlerinden onu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım ama buradan da ciddi bir gelir elde ettiğini söylemek lazım. Fakat bunun yanı sıra bunun hedeflediği, MBS'nin hedeflediği şey daha çok farklı bir turizm. Yani bizim zihnimizde, Türkiye'de turizm denince akla gelen şey neyse, Bodrum'da, Marmaris'te, Alanya'da, Antalya'da, o da benzeri bir projeyi gündeme getirdi. Tabii bu şimdi tek başına ekonomik bir reform paketi olarak kalamazdı. Çünkü bu tarz bir turizm hamlesi, bu tarz bir turizm açılımı beraberinde başka şeyleri de getirecekti.
Evet.
Yani bikini olarak kadınların mayolu ya da bikini olarak denize girebilmeleri, işte oraya geldiğinde efendim işte içki içebilmesi, kendi hayat tarzına uygun, yaşam biçimine uygun bir hayat sürebilmesi falan, bunların hepsi bir sosyal reformu da beraberinde dayattı. Geçtiğimiz aylarda bir Suudi Arabistan'ın kuruluşunun yıldönümü kutlamaları yapıldı. Orada aslında MBS'nin niyetleri çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Suudi Arabistan toplumuna hiç de toplumunun aşina olmadığı bir şekilde işte başı açık kadınlar konser verdiler, kadın erkek bir arada konserleri dinlediler. Yani bizim açımızdan dinlediğimizde bunları çok basit şeylermiş gibi geliyor ama Suudi Arabistan toplum açısından bunlar devrim niteliğinde. Şimdi tabii dışarıdan bakıldığında bunlar hani Batı'da siz ılımlı karşılanıyor dediniz ya.
Evet.
Gerçekten öyle bir şey var, Batı'da ılımlı karşılanıyor ama Burada aslında Birleşik Arap Emirlikleri şeyini görüyoruz. Yani
İzi.
Bir açıdan bakıldığında liberalleşme politikaları gündeme gelirken öbür taraftan da Muhammed Dahlan'ın böyle portresini göz önüne getirdiğimizde tam bir böyle saldırgan, başka ülkelerin işlerine müdahale eden, siyasette hiçbir ilke ve sınır tanımayan, sonuna kadar oportunist ve pragmatist bir siyasetin egemen olduğunu görüyor. Dolayısıyla buradaki ne liberalleşme ya da sekülerleşme denemez. Tabii ki bir taraftan sekülerleşme var. Mecburen böyle isimlendirmek gerekiyor ama öbür taraftan bakıldığında da müthiş bir makyavelizmin siyasete hakim olmaya hakim kılmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii ki Suudi Arabistan'ın geçmişte bunu çağrıştıran, andıran bir takım politikalara olduğu ama az çok bir denge vardı. Yani MDS'nin gelişiyle beraber bu dengenin tamamen bozulduğunu ve tamamen farklı bir mecraya doğru evrildiğini görüyoruz. Bu noktada Bin Zayed'le olan, Muhammed Bin Selman'ın Bin Zayed'le olan ilişkilerini, kişisel ilişkilerini de gündeme getirmek lazım. Çünkü ben yıllar önce Arap basınında, yani yaklaşık bundan 2 yıl önce, yani Kral Selman iktidara geldikten sonra okuduğum makalelerde, değerlendirmelerde şöyle bir şey vardı. Birleşik Arap Emirlikleri iki ajans, danışman firmayla, Amerikan ajansıyla çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri yönetirken Suudi Arabistan'a da aynı şeyi teklif etmişler ve Muhammed Bin Selman da Kral Selman da bunu kabul etmiş. Yani ajanslarla, danışma şirketleriyle, Amerikan danışman şirketleriyle istişare halinde yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir özelliği var. 7 emirlikten oluşuyor, 6 emirliği şeriatla yönetiliyor. Yani şeriat kuralları da uygulanıyor. Sadece Dubai'de, Dubai emirliğinde uygulanıyor. Dubai emirliğinde de işte her türlü özgürlük sonuna kadar var. Hatta Türkiye'de veya başka Avrupa ülkelerinde bile bulunmayan böyle işte medeni kanunla ilgili özgürlükler ya da kadın erkek ilişkileriyle ilgili devasa özgürlüklerin bulunduğunu
görüyoruz. Oradan etkileniyor diyorsun yani. Birleşik Arap Emirlikleri liderinden etkileniyor.
Etkilenmenin de ötesinde ben şahsen kafasındaki modelin Muhammed Bin Selman'ın Birleşik Arap Emirlikleri modeli olduğunu düşünüyorum ve bu hem siyasete de önümüzdeki dönemde yansıyacak. Zaten büyük ölçüde birlikte hareket ediyorlar, dikkat ederseniz. Yani Katar krizindeki tavırları, yani siyasette çok saldırgan ve makyavelist bir tavır.
Onu mesela soracağım şimdi. Dış politikaya tabii bunun bir takım şeyleri olsa gerek. Şimdi bir tane prens helikopter kazasında 8 kişiyle birlikte öldü. Daha öncesinde Riyad'a bir Yemen'den atılan balistik füze var ki yok edildi diyorlar. Evet. Şimdi bu Yemen Savaşı'nda da çok batağa saplanmış gözüküyor Muhammed Bin Salman. Bütün bu hamleleri yaparken aslında bir de Suudi toplumunu mobilize edebilecek bir pozisyona gelebilir. Yolsuzluk muhabbeti, bir yandan savaş devam ediyor. Evet. Onu örtebilmek için. Ama tabii burada bir İran teması var. Bir de epeydir şöyle bir söylenti çıkmış vaziyette. Hani Irak ve Suriye cephelerinde büyük yenilgiden sonra Amerika, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan İslam aleminde farklı bir rüzgar estirmeye karar verdiler. Bu tabii bir yönüyle İran'a karşı bir şey olacak. Netanyahu'nun son açıklamalarında var. İşte Lübnan Başbakanı'nın bir anda Suudi Arabistan'a gidip istifası, yine bölgede başka karışıklıklar mı çıkacak diye insan aklına geçiyor. Yani bunun dış politika ayağında daha fazla, hani Irak, Suriye biz bakarken daha fazla bir kargaşa mı olacak? Böyle bir şey mi var? Yoksa hani bir modernleşme hamlesine mi çalışılıyor burada? Dış politika ayağında ne görüyorsun sen?
Dış politika ayağında şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa modernleşme kelimesi burada olan bitenleri nitelendirmek için çok da uygun bir kelime olmaz. Çünkü dediğim gibi yani pragmatist bir yaklaşım söz konusu, eklektik bir yapı söz konusu, işine geldiği yerden, işine geldiği gibi faydalanabilen ama temel amacı iktidarda kalmak ve iktidarını tahkim etmek ve hatta iktidarı ele geçirmek olan bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Yani bunun için çok büyük risklere girmiş, çok cüretli adımlar atan bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Evet. Yani bakın, Yemen'de savaş başlattı, savaş ilan etti. Milyarlarca dolar yani Suudi Arabistan ekonomisini zor durumda bırakma ve Suudi Arabistan insani ve insan hakları açısından uluslararası toplumda zor durumda bırakan bir olgu. Hala bundan vazgeçebilmiş.
İttifaklar konseyi var. İttifak konseyi var Suudi Arabistan'da. Hepsi onaylıyor muydu bu Yemen Savaşı'nı? Bütün Suudi prensleri.
Orada ihtilaflar var. Mesela Mukrim'in, Prens Mukrim'in bunu onaylamadığı Mesela annesinin işte Yemenli olduğu falan ifade evet. ediliyor ama şimdi Suudi Arabistan kapalı bir toplum. Yani resmi olarak bize yani şu son tutuklamalarla ilgili bile bize resmi olarak yansıyan herhangi bir şey yok. Suudi Arabistan iktidar yani resmi bir açıklama, tutuklama ne bunlarla ilgili evet. ne bundan öncekilerle ilgili şu ana kadar yapılmış değil ya da en azından ben görmedim. Şimdi resmi bir açıklama yapılmayınca bunun dışında kalan noktalarla ilgili olarak da kesin kesin beyan edemiyorsunuz ama bir takım hissiyatlar var, bir takım nabız yoklamaları yaptığımızda aslında özellikle de, yani başında da itiraz edildiğini biliyorum. Böyle bir şey satır aralarından okuduğumu evet. biliyorum. Ve ilerleyen noktalarda da ilerleyen zamanlarda da işte bir hafta, bir ay, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde hedeflenen şey gerçekleşmeyince bu noktada kesin itirazların yükselmiş olduğu kesin. Hatta şunu da söyleyebilirim. Abdullahyan, yani eski Dışişleri Bakanı evet. sözcüsü İran'ın son olarak da Meclis Başkanı Larijani'nin danışmanlığını yapan Abdullahyan, Suudi Arabistan'ın araya aracılar koyarak İran'ın Husilerle, Ensarullah hareketiyle kendiler arasında aracılık etmesini istediği, talep ettiğini söylemişti Abdullahyan. Yani buradan da çıkartıyoruz ki Suudi Arabistan aslında Yemen Savaşı'nı bitirmek istiyordu.
Evet.
Fakat bunu kendince yani bir muzaffer bir şekilde yani mağlup ya da başarısız ithamlarına maruz bırakmayacak şekilde yapmak istedi. Aha. Muhtemelen İran'da böyle bir arabözünü kabul etmedi ya da Ensarullah'la anlaşamadılar. Husilerle Suudi Arabistan anlaşamadılar. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri devreye girdi. Yani netice itibariyle baktığımızda şimdi Yemen Savaşı'nı başlattılar. Katar krizini
Katar'ı
abluka altına aldılar.
O da tutmadı. Abluka işlemedi bu arada değil mi?
Evet, o da tutmadı. İçerideki abluka, ulemayı, önderleri, Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan ettiler. Yani gerçekten hem içeride hem de dışarıda böyle bir dengeleri gözetmeyen, böyle muhtedil bir yaklaşımdan tamamen uzak herkese, bütün farklı düşünen herkese, muhaliflerine de değil sadece, farklı düşünen herkese savaş ilan eden bir yaklaşım. Yani Katar krizinin başlangıcını da dikkat ederseniz, yani bir Katar Haber Ajansı'nın hacklenmesiyle evet. başlayan bir süreç. Evet. Yani temel hakiki gerekçelere bile dayanıp dayanmadığına dair ciddi şüphelerimizin bulunduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani başka şeyleri bahane edip başka taraflara savaş açan ya da kendince savaş ilan eden bir yapı. Bu bence Suudi Arabistan'ın toplumsal yapısını zorlar.
Peki çok az bir vaktim kaldı.
Geleneksel kalıplarını zorlar.
Geleneksel.
Yani Ebne bin Zahus Dehyan'ın İlker Konseyi'ni de, yani iyiliği emretme kötülüğü nehyeden bu şeriat polisi olarak nitelendirilen konseyin de ilga edilmesi, lav edilmesi gündeme geldi. Yani eğer bir toplumu liberalleştirmek istiyorsanız ya da dünyayı açmak istiyorsanız, ki toplum da bunu mutlaka istiyordu, bunun tedrici olarak yavaş yavaş peyderpey yapılması gerekir. Ama şu anda atılan adımlar çok radikal ve benim şahsi kanaatim Suudi toplumun içerisinde de çok ciddi reaksiyonlar halen şu anda meydana gelmekte. Bence bu tutuklamalar da aslında Katar kriziyle ilgili olarak Muhammed Bin Selman'ın, bunu da konuşuruz diye düşünüyorum, Donald Trump'la olan ilişkisi, parasal ilişki ile ilgili olarak dış politika, ondan sonra Müslüman kardeşlerine tavır, genel olarak iktidarın, Suudi Arabistan kraliyet yönetiminin tavrına ilişkin bence son dönemde hanedan içerisinde çok ciddi reaksiyonlar meydana geldi ve bu tutuklamaların da bence benim şahsi kanaatim büyük ölçüde bu reaksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bu reaksiyonların bir kısmı hanedan içerisinde kapalı bir evrende gerçekleşiyordu. Kendi aralarında dışarı aksettirmeye cesaret edemiyorlardı. Fakat son süreçte bence bunu tutuklananlar muhtemelen bunu aksettiren insanlar ve Suudi Arabistan içerisinde ciddi bir iktidar ayağı olan insanlar. Yani Mutab, özellikle ben en önemli tutuklamanın Mutab bin Abdullah evet. eski kral,
oğlu.
Kral Abdullah'ın oğlu.
Ulusal muhafızların başkanı.
Kraliyet muhafızlarının başkanı. Önceden başkanlıktı. Sonra bakanlığa çevrildi. Hı-hı. Yani bir bakandı aynı zamanda ve prensdi Mutab bin Abdullah. Evet. Çok önemli bir sacayaydı ve onun bu tasfiye edilen birinci veliaht Naif'e yakın, Bin Naif'e evet. yakın olduğu düşünülüyordu. Şöyle bir yaklaşım var şeyde. Özellikle Müştehit bunu Saudi Arabistan'ın sosyal medya fenomeni Müştehit bunu gündeme getirdi. Dedi ki birinci ve ikinci dalga tutuklamalarla hanedan içerisindeki hanedan mensuplarının Mutab gibilerin, Velid bin Talal gibilerin nabzı yoklandı. Daha doğrusu kamuoyunun nabzı yoklandı. Hanedan nabzı yoklandı. Baktı ki çok sert tepkiler gelmiyor ya da kendisini tehlikeye düşürecek bir durum ortada yok. Rahatlıkla bu sefer Mutab'ı ve Velid bin Talal'ı içeri attı. Evet. attı. Bundan sonra da benim şahsi kanaatim yine tutuklamalar devam edecek. Bu reformlar kendince devam ettirecek. Daha radikal adımlar atacak. Hı-hı. Ama bunun mutlaka şey olacak. Çünkü hiçbir dünyanın hiçbir yönetim içeriden ve dışarıdan gelen bu kadar baskıya dayanamaz. Tamam doğrudur. Suudi Arabistan kapalı bir toplum olabilir. Suudi Arabistan'da itaat kültürü yaygın olabilir. Ve özellikle ulemanın bu itaat kültürü sağlama noktasındaki toplumsal rolleri çok ciddi bir fonksiyon icra edebilir bu noktada. Hı hı. Ama yine de ulemanın da özellikle çok sevilen Selman bin Avde sevilen bir alimdi. Din alimiydi. Müslüman kardeşlere belki yakındı ama hiçbir zaman organik bir bağlılığı, bir üyeliği yoktu. Zihni, ideolojik bir yakınlıktan bahsediyoruz. Hı hı. Diğer hakeza, İvaz el-Karni olsun, diğer ulema olsun, diğer kanaat önderleri toplumda sevilen insanlardı ve aslında Vehhabi ulemaya göre çok daha mutedindi. Vehhabi ulemanın özellikle son süreçte çok ciddi bir geri çekilme ve iktidarla bütünleşme içerisinde giriyoruz. Yani ben hiçbir şekilde bir Vehhabi ulemanın, bu kadar fanatik ulemanın Selman'ın attığı bu liberal adımlara, makyavelist adımlara aslında zihnen kendi iç dünyasında onay vermeyeceğini düşünüyorum. Ama birincisi hem buna cesaret edemedikleri için, ikincisi iktidarın bunların kafasındaki sahip olduğu kutsal yer nedeniyle, yani halife ya da
emir-i
herhangi bir uzun gördü, şer'i bir şeyi ortadan kaldırabilir, o da işte en az alimler kadar yetkilidir gibi bir mantığa sahip oldukları için böyle bir şey tavır içerisinde oldular ve Vehhabi ulema şu anda Selman'ın yaptıklarını, ettiklerini en azından zahiren baktığımızda, sosyal medyadaki paylaşımlarına baktığımızda tamamen meşrulaştırıcı bir tavır içerisinde. Südeys, Kâbe İmamı Südeys de zaten şeye gittiğinde biliyorsunuz Amerika ile ilgili bir duasını paylaşmıştı şeyde ve temennilerini paylaşmıştı. Orada da Suudi Arabistan ve Amerika'nın bütün düşmanlarını birlikte efendim kahretmesi için Allah'a dua ediyordu ve birlikte bu işi başarmaları için Allah'a dua ediyordu. Ya böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dini ve sosyal durum bu çerçevede. Gerçekten. Ama bu yapılanlar, bu edilenler ne kadar toplumu gemleyecek, ne kadar bu yapılan edilenlerin devamına müsaade edilecek, bu çok ciddi bir muamma. Benim dediğim gibi su toplumu bu şeyi kaldırmaz.
Evet.
Kaldıramaz.
Vaktimizi doldurduk, şarkıyı da attık hatta 5 dakikada uzattık. Kusura bakmayın İslam Özkan, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Bir kapatmam lazım yayını onun için. Çok teşekkürler. Daha belli ki biz bu Vahabi ideolojisinden böyle bir evrim söz konusu olabilir mi? Ya da böyle bir devrim söz konusu olabilir mi? Daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, biraz da uzattık ekseni dediğim gibi. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Sağlıcakla.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.